Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Bu hafta Gerçeğin Yörüngesi'nde 19 Mayıs'ı konuşacağız. Malumunuz dün Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'a çıktığı günün yıl dönümüydü. 19 Mayıs tabii ki de bizim tarihimizin en simgesel günlerinden biri. Kaba ifadeyle Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı gün olarak kabul ediliyor. Biz de bu hafta Gerçeğin Yörüngesi'nde 19 Mayıs'ı ancak daha çok 19 Mayıs'ın öncesini konuşacağız. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında nasıl bir ortam vardı? Bunu en iyi yine Atatürk anlatıyor nutukta. Şöyle söylüyor, hemen kısaca bir bahsedelim. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış, Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda, milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'nı sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişah iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Atatürk, nutukta bahsettiği bu sert ifadelerle 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'ya, Samsun'a çıktığı gün ülkenin durumunu bu şekilde özetlemişti. Atatürk'ün yaptığı bu özet bizim tam olarak bugün konuşacağımız şeyler. Atatürk'ün 1919 tarihinde 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını oluşturan sebepler. Bugün tabii konu 1919, 19 Mayıs olunca ve Atatürk olunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinleyelim istedim hep birlikte. Dolayısıyla bugün programımızda Atatürk'ün sevdiği şarkılar bizlere eşlik edecek. Tabii ki de Müzeyyen Senar'ın yorumlarıyla. Hemen bir müzik arasıyla başlayalım. Müzeyyen Senar, İzmir'in Kavakları diyoruz. Kısa bir aranın ardından yine bir aradayız.
Karısı
Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Yayınlarımızı aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Evet, 19 Mayıs'ı konuşuyoruz. 19 Mayıs demek Kurtuluş Savaşı demek, Kemalist devrim demek. Halkın örgütlü gücüyle dönemin işgalci ülkelerine, emperyalist devletlere karşı verdiği bir savaşın en simgesel tarihi başlangıcı kabul ediliyor. Tabii burada 19 Mayıs deyince biz Atatürk diyoruz ama burada hangi Atatürk kavramını da biraz irdelemek gerekiyor. Bunu belki başka bir programda ayrıntılı olarak ele alırız. Ancak şöyle özetleyelim. Resmi anlatı dediğimiz tarih anlatısı özellikle 12 Eylül 1980 darbesinden sonra her şeyi olduğu gibi tarihimizi de ve doğal olarak Atatürk'ü de alıp başka bir şekilde bize aktardı. Yani Atatürk'ün Kemalist devrime giden süreçte girdiği işler, yaptığı organizasyonlar, bunların hepsinin aslında merkezinde halka dayanma ve örgütlü güce dayanma vardı. Ama bize 12 Eylül darbecileri Atatürk'ü bunların hepsinden soyutladı ve dondurdu tabiri caizse. Bu da aslında tam olarak Atatürk'ün miras bıraktığı ilkelerden çok farklı bir şeydi. Dolayısıyla bu yüzden 19 Mayıs gündeminde de 19 Mayıs öncesini, Atatürk'ün faaliyetlerini kısaca hatırlayalım istedim. Tabii ki Mustafa Kemal kişisel olarak da çok büyük bir deha, askeri stratejiler bağlamında ve siyaset bağlamında da çok özgün bir kişilik. Gerçekten de dünyaya Atatürk gibi insanlar kolay kolay gelmiyorlar. Ama aynı Atatürk'ü yaratan da koşullar vardır aynı zamanda. O koşullar da neydi? Osmanlı Devleti'nin son çeyreğinde Jön Türklerden İttihat Terakki Cemiyeti'ne uzanan bir aydınlanma birikimiydi. Atatürk aslında bir anlamda bunların içerisinden süzülerek gelen bir devrimci lider. Yani Atatürk de bu birikimin bir parçası. Ve en önemli özelliklerinden biri ve aslında Atatürk'le ilgili çok da öne çıkarılmayan özelliklerden biri, hayatının neredeyse her döneminde, yani yetişkin hayatının her döneminde çok başarılı ve ısrarlı bir örgütçü olmasıydı. Yani askeri okul yıllarından itibaren Atatürk her zaman örgütlüydü. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni bilirsiniz zaten. Dinleyicilerimizin %99'u tarih derslerinden veya ilgi alanları bu yönde olanlar varsa zaten Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni biliyorlardır. Yine bir hatırlayalım. Atatürk henüz Harbiye'de öğrenciyken, tabii memleket meselelerine ilgi duyan bir öğrenci, genç bir idealist, kendisi gibi vatanın tehlikede olduğunu düşünen diğer arkadaşlarıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte aslında fikir alışverişinde bulunmaya başlıyor erken dönemlerinden itibaren. Vatan isimli tek sayfalık bir gazete çıkarıyorlar, siyasi içerikli. Bu yüzden hatta yakalanıyorlar ama yine yurtsever öğretmenler tarafından kurtarılıyorlar. Bu kişiler, Atatürk ve çevresindekiler, mezun olduktan sonra da çalışmalarına devam ediyorlar. Bir daire kiralıyorlar ve burada toplantılar yapıp çeşitli kararlar alarak hem yayın çıkarmaya devam ediyorlar hem de memleket meseleleriyle ilişkin çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama bir akşam, bunlar vatan grubu diyorlar kendilerine, tüm bu vatan grubu üyelerinin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenleniyor ve sorgulanıyor bu grup üyeleri, Taşkışlı'ya götürülerek. Atatürk de arkadaşlarından ayrılarak tek başına haftalarca sorgulanıyor. Tabii padişah tarafından affediliyor ama bu affın da bir bedeli oluyor. Affın bedeli de 5 Şubat 1905 tarihinde Şam'da bulunan 5. Ordu'ya tayin edilmesi oluyor. Burada tabii kendisine çok aktif bir görev verilmiyor. Dolayısıyla boş zamanlarında okuyarak geçiriyor Atatürk özetle. Yani aslında birikim yapmaya devam ediyor bu süreçte de, sürekli bir çalışma halinde. Tam da bu dönemde Atatürk İstanbul'dan yine sürgüne gönderilmiş olan ve Şam'da ticaretle uğraşan Mustafa Bey deniyor. Mustafa Cantekin'le tanışıyor. Ve bu ikili 1906 yılının Ekim ayında uzun tartışmalar ve sohbetlerin ardından Lütfi Müfit Bey'in de, yani Müfit Özdeş katılımıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kuruluyor. Bu olayların öncesinde ve belirli açılardan da paralelinde zaten Enver Paşa'nın başını çektiği ihtilalciler de örgütlenme çalışmalarına başka bir koldan devam ediyorlar. Ve hemen cemiyetin şubelerini açmaya başlıyorlar Beyrut'ta, Kudüs'te, Yafa'da. Ve daha sonra da Atatürk gizlice Selanik'e geçerek oradaki Selanik şubesini açıyor. Mısır ve Yunanistan üzerinden gizlice geçiyor. Ve burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik şubesinde bir açılış konuşması yapıyor. Bu da aslında Atatürk'ün hem hayatının ileriki dönemlerinde nasıl bir rota izleyeceğini açık eden, hem de güncel o döneme dair görüşlerini de anlamamızı sağlayan bir konuşma yapıyor. Yine bir pasaj okuyacağım oradan size. 1906 yılında yaşanıyor bu. Şunu söylüyor: arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktan maksadım şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye lüzum görmüyorum. Bunu cümleniz biliyorsunuz. Bu bedbaht memlekete karşı önemli vazifelerimiz vardır. Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve bütün Rumeli kıtasını vatan camiasından ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı nüfuz ve hakimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Padişahla ilgili burada önemli tespitleri var. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her aşağılığı yapabilecek iğrenç bir şahsiyettir. Şimdi bu arada burada bir parantez girelim. Diğer ihtilalci önderlerden olan, daha sonra tabii ki de başka bir yol çiziyor ve hayatını kaybediyor. Enver Paşa da, onun da yazılarına baktığımızda özellikle padişaha ilişkin çok sert ifadeler kullanıldığını görürüz. Bu da şunu anlamamıza yol açıyor. Dönemin ilerici subayları, devrimcileri zaten bunlar Jöntürklerden gelen bir gelenek içerisindeler ve başta Fransız devrimi olmak üzere batıdaki aydınlanma, ilericilik, devrimcilik gibi kavramlarla beslenmişler. Dolayısıyla padişahlık kurumuna çok yoğun bir nefret duyuyorlar haklı olarak. Atatürk de bunu az önce söylediğim gibi zevk ve saltanatına düşkün biri olarak tanımlayarak yapıyor padişahı ve diyor ki millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Hürriyet olmayan memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına büyük vazifeler yüklüyor. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum. İstibdatla mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin esasını kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatın organlarını oluşturmak zaruridir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Kahredici bir istibdada karşı ancak ihtilalle cevap vermek ve köhnemiş çürük idareyi yıkmak, milleti hakim kılmak, kısacası vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum. Bu şekilde etkileyici bir konuşmayla oradaki cemiyetin, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik'teki temellerini atıyor. Selanik'te sadece Mustafa Kemal'in memleketi olduğu için değil, Selanik zaten dönemin ilerici askerlerinin aslında bir anlamda nüvelerinin oluştuğu yer. Yani Selanik çevresinde her zaman ihtilalci, çoğunlukla ihtilalci subaylar yetişmiştir. Atatürk yine ekliyor. Gerçi diyor, bizden evvel birçok teşebbüs yapılmıştır. Fakat onlar başarılı olamadılar çünkü işe teşkilatsız başladılar. Yani burada da anlıyoruz aslında Atatürk'ün teşkilatçılığa verdiği önemi ta 1906 yılında. Biz kuracağımız teşkilatla bir gün mutlaka ve ne olursa olsun muvaffak olacağız, vatanı, milleti kurtaracağız diyor. Tabii daha sonra Atatürk'ün bu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik Şubesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılıyor. Çünkü daha büyük bir örgütlenme, başındaki teorisyenleriyle, öne çıkan askerleriyle vesaire. Daha sonra Atatürk de kendisi, arkadaşı Ömer Naci'nin isteğiyle İttihat ve Terakki'ye katılıyor. Yani şunu anlıyoruz buradan. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçerek milli mücadeleyi başlattığı tarih 19 Mayıs olsa da aslında bu devrimci fikirlerinin kaynağı çok daha öncesine dayanıyor ve çok daha öncesinden hem de kendisi de fikirleri olgunlaşarak hem de uzun süreli bir planlamanın ardından yaşandığını görüyoruz. Anadolu'yu seçmesinin nedeni de aslında birazdan bunların detaylarına gireceğiz. Atatürk'ün Anadolu'da bir direniş olabileceğini anlaması oluyor. Onu anlamasına yol açan şey de askeri görevi oluyor aslında. Atatürk 1. Dünya Savaşı'nın son döneminde yani Mondros mütakeresinden önce Suriye cephesinde 7. Ordu komutanlığı görevinde. Halep'in kuzeyinde düşman kuvvetlerini durduruyor, ilerlemelerin önüne geçiyor. 26 Ekim 1918'de İngilizleri durdurduktan sonra 2 gün önce Kilis'e gidiyor. Hem Kilis'te hem de Adana'da bir takım görüşmeler yapıyor. Bu arada Adana'da Yıldırım Orduları komutanlığı görevini alıyor. Liman von Sanders'ten devralıyor. Ve buradaki yaptığı görüşmelerde, kendince yaptığı yoklamalarda aslında insanlar muhtemel bir işgale karşı direnmeye istekli görünüyor. Yani zaten bu az önce bahsettiğim Mondros müdakeresinden sonra zaten ülkenin her yeri ardı ardına işgal edilmeye başlıyor. Ve Atatürk de o dönemde Ali Fuat Paşa'ya şunları söylüyor. Bundan sonra görevimiz millete öncülük yaparak onları bir mücadeleye hazır hale getirmek. Yani ülkenin işgalcilerden temizlenmesi, bağımsızlığını kazanması için çalışmaları gerektiğini söylüyor. Tabi ordusu lağvedilince Adana'dan İstanbul'a geliyor. Bu aslında 19 Mayıs 1919'a giden sürecin en önemli kırılma noktalarından biridir. Atatürk'ün görevini bırakıp İstanbul'a gelmesi. Burada da yine hepimizin bildiği bir tarihsel olay yaşanıyor. 13 Kasım 1918 tarihler. Trenden inip karşıya geçerken aynı gün İstanbul'u işgal eden İtilaf donanmasını görüyor ve yaveri Cevat Abbas'a geldikleri gibi giderler diye sesleniyor. Yani bu ifade zaten işgale karşı direnme fikrini aslında Atatürk'ün hali hazırda çoktan taşımakta olduğunu gösteriyor. Burada şöyle bir ilginç bir şey var. Biz bu geldikleri gibi giderler lafını çok yaygın hepimiz biliyoruz. Ama Anadolu konusunda ilginç bir konuşması daha var. Kendisini karşılamaya gelen arkadaşı Doktor Rasim Ferit'e, Rasim Ferit Talay ona söylüyor. Diyor ki ona, hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. belirttiği pişmanlık aslında Atatürk'ün asıl amacını, yani direnişin merkez noktasını Anadolu olarak çoktan kabul ettiğini bize gösteriyor. Ve Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da birkaç ay geçiriyor Atatürk. Bu süreçte zaten ne olursa oluyor. O süreçte bazı planlar yapılıyor. Zaten Pera Palas'ta önce yerleşiyor ve arkadaşında kalıyor. Daha sonra Şişli'deki o ünlü evine geçiyor. Neler yapılabileceğine ilişkin dönemin yakın gördüğü veya fikirlerini merak ettiği, danışmak istediği subaylarına danışıyor. Bunların arasında Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, İsmet İnönü gibi bizim de milli mücadele tarihinden çok iyi bildiğimiz isimlerin de yer aldığı biliniyor. Bu arada zaten aynı tarihsel dönemde İttihat ve Terakki hükümeti 13 Ekim 1918'de iktidardan ayrılıyor. Talat Paşa hükümeti istifasını veriyor. Tabii bunlar da zaten hala günümüzde de eleştiri konusudur. Ama bunu zaten hani hükümetten çekiliyorlar ama yeni kurulacak kabinede de İttihatçılar bazı arkadaşlarının alınmasını da telkinde bulunuyorlar. Ama kabineyi yeni kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa bu teklifi tabii ki de kabul etmiyor. İttihat Terakki de aslında apayrı bir konu, yani hataları ve katkılarıyla, ama İttihat ve Terakki o dönemde aslında büyük eleştirilerle karşılaşan bir yapı. Tevfik Paşa da bunu reddediyor ve 14 Ekim 1918'de Fethi Okyar, Hayri Ürgüplü, Rauf Orbay gibi İttihatçı ya da İttihatçılara yakın kişilerin bulunduğu bir kabine kurulması görevi de Ahmet İzzet Paşa'ya veriliyor Tevfik Paşa reddedince. Zaten aslında Atatürk'ün İstanbul'a geliş süreci de bu gelişmelerle bağlantılı. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da çok yoğun bir siyasi çalışma yürütüyor. Yani yeni kurulacak kabinede bazı sıkıntıların yaşanacağı herkesin malumu. Atatürk de bunların farkında ve bir görev alabilir miyim gibi bir düşüncesi var. Tabii Anadolu fikrini hiçbir zaman kafasından atmıyor. Ama aynı zamanda yeni kurulacak kabinede bir şekilde yer almanın, oradaki alınacak kararlarda da olsa bir şekilde dahli olmanın yollarını arıyor. Tabii çeşitli teşebbüsleri oluyor. Atatürk o dönem İstanbul'da bulunan arkadaşı Rasim Ferit vasıtasıyla Tevfik Paşa'nın yeni kurmaya çalıştığı kabinede başyaver Naci Bey'e, yani Naci Eldeniz oldu sonradan, Sultan Vahdettin'e arz edilmek üzere şifreli bir telgraf çekiliyor. Şunu söylüyor bu telgrafta: Mustafa Kemal sadrazamlık makamına Ahmet İzzet Paşa'nın getirilmesini, Fethi, Tahsin, Rauf, Can Bulat, Azmi ve Hayri ve kendisinden meydana gelecek bir kabinenin teşkilini talep ediyor. Tabii bunu talep ettiğinde henüz Mustafa Kemal İstanbul'a gelmedi, Adana'da. Cepheden yaptığı bu teşebbüsü İzzet Paşa tarafından geri çevriliyor. Şunu söylüyor: barıştan sonra Allah'ın lütfuyla işbirliği yaparız cevabını alıyor. Atatürk de buna bir cevap daha veriyor ve diyor ki sulh gecikecektir, barış gecikecektir. Barışa kadar çok buhranlı anlar geçireceğiz. Bu devirde vatana faydalı olabilirsem düşüncesiyle harbiye nezaretini istemiştim. Yoksa sulhe vardıktan sonra onun huzur ve sükunu içinde harbiye nazırlığını benden çok mükemmel ifa edecek, yani yerine getirecek zevat kişiler bulunabilir. Yani harbiye nezaretini önerildi Atatürk o dönemde ama aslında siyasi etki alanını geliştirmenin, arttırmanın peşindeydi. Bu arada az önce şunu söyledik: Anadolu bir seçenek olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman kafasının bir yerinde. Bu sadece Mustafa Kemal'in de aklına gelen bir şey değil bu arada. İttihat ve Terakki de aynı Mustafa Kemal gibi düşünüyordu. Çanakkale Savaşları'nda mesela İtilaf Devletleri'nin, yani düşmanın geçmesi halinde bir ara padişahla birlikte hükümet merkezini Konya'ya taşımayı düşünüyorlar. Hatta bunun için hazırlıklar da yapılıyor. Hem hükümetin taşınması planlarının yanı sıra o dönem bazı teşkilatı mahsusa üyelerinin de Anadolu'da çeşitli bölgelere giderek orada direniş hücrelerini kurmaya yönelik ön hazırlıklar yapmaya gönderildikleri de belirtiliyor. Tabii Çanakkale zaferinden sonra buna gerek kalmıyor. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi Yunus Nadi o döneme ilişkin Mustafa Kemal'e şunu soruyor, yani Harbiye Nazırı olarak neler yapmayı düşündüğünü soruyor. Atatürk de şunu söylüyor: ben Harbiye Nazırı olarak dahil olsaydım hükümete, kabaca aktarıyorum, mücadele, Milli Kurtuluş Savaşı daha henüz oradan başlamış olurdu diyor. Aynı şekilde Yusuf Hikmet Bayır da bir sohbet sırasında aynı soruyu soruyor. Ve yine Atatürk diyor ki: padişah ve hükümeti alır Anadolu'ya çekilir, mütareke ve barış görüşmelerini oradan idare ederim diye açıkça aslında fikrini çok daha öncesinden söylemiş oluyor Atatürk. Az önce İstanbul'a gelir gelmez Atatürk'ün Pera Palas'a yerleştiğini söylemiştik. Aynı gün daha Fethi ve Rauf Beylerle buluşuyor ve planlarını yapmaya başlıyorlar zaten bu ekiple. O dönem Atatürk'ün görüştüğü isimler arasında Ahmet İzzet Paşa da var. O dönem Ahmet İzzet Paşa istifa planları içerisinde kabinede ve Mustafa Kemal bunu reddediyor. Bunu, yani istifa etmemesi yönünde telkinlerde bulunuyor. Diyor ki haysiyet meselesi yüzünden böyle zamanlarda hükümetten ayrılmak doğru değil diyor özetle. Diyor ki bana kalırsa makamınızda oturunuz, çok rica ederim de dediği aktarılıyor. Bunundaki amaç da şu, hükümet içerisinde kabinede etkileyebileceği, bir şeylere ikna edebileceği isimlerin bulunmasına özen gösteriyor Atatürk. Çünkü öncelikli olarak siyasi olarak bir güç kazanma derdinde. Burada aslında şöyle bir ayrım da var. Atatürk için hem başarılı bir asker hem başarılı bir siyasetçi denir her zaman. Ben de yayının başında aynı şeyi söyledim. Burada bu özelliğinin aslında devreye girdiğini görüyoruz. Yani uzun yıllarını cephede geçirmiş bir komutan olsa da İstanbul'a gelir gelmez adeta diplomat yönü öne çıkıyor ve siyasi planlar konusunda da oldukça akılcı hareket etmeye başlıyor Atatürk. Tabii Mustafa Kemal Paşa, İzzet Paşa'ya fikirlerini kabul ettiriyor o görüşmeden sonra. Hem de yeniden iktidara gelebilmek için bir plan yapılıyor ve hatta aralarında bir kabine listesi bile düzenliyorlar o görüşmelerde. Henüz daha yani ne umutlar yitirilmiş değil kabinede yer almaya ilişkin. Atatürk'ün fikrine göre plan şu, yeni hükümeti Tevfik Paşa'ya kuracak, o görevlendiriliyor. Ve Tevfik Paşa'ya mecliste güven oyu verdirmemeye çalışıyorlar. Aynı şekilde de İzzet Paşa'yı iş başına getirmek için gerekli şartları oluşturmaya çalışıyorlar. Atatürk burada çok yoğun bir propaganda faaliyetine de girişiyor, lobi yapıyor neredeyse. Bu plan dahilinde meclise gidiyorlar birlikte. Mustafa Kemal önce tanıdıkları mebuslara tek tek çekip konuşuyor. Sonra yine istek üzerine toplu olarak bir salonda hepsine anlatıyor görüşlerini. Burada tabii Atatürk'ün herhangi bir siyasi görevi yok. Ne alaka meclise gidip aktarıyor falan dersiniz ama Atatürk zaten o dönemde tanınan, görüşleri merak edilen prestijli bir komutan. Dolayısıyla dinliyorlar Atatürk'ün sözünü de. Ve aslında Mustafa Kemal Paşa'nın fikirleri konuştuğu mebuslar üzerinde olumlu bir etkiye yol açıyor. Ama o mebuslarda da şöyle endişeler var. Hani meclis dağıtılır mı acaba gibi endişeler var. Atatürk de diyor ki meclis zaten dağıtılacak ama güven oyu vermemekle zaman kazanabiliriz diyor. Yani sadece kulis yapmakla yetinmiyor bu arada Atatürk. Aynı şekilde Atatürk Fethi Okyar'ın o dönem çıkardığı bir Minher gazetesi var. Oraya ortak oluyor ve bu gazeteyi de tam olarak kendi siyasi mücadelesinde bir propaganda aracı olarak kullanmaya başlıyor. Bir yandan az önce bahsettiğimiz güven oyu verdirmemeye çalıştıkları Tevfik Paşa aleyhinde şiddetli eleştirel yayınlar yapıyorlar. Diğer taraftan da aynı anda kendisini yine bu Minher gazetesi vasıtasıyla bir sunuyor aslında orada kamuoyuna, politik makamlara lanse ettirmeye çalışıyor. Mesela 17 Kasım 1918 tarihinde gazetenin hem biyografisini yayınlıyor hem de İngilizlere ilişkin bir taktik mesaj yayınlıyor. Çünkü o dönem İngilizler de Osmanlı'daki bu siyasi hareketlenmeyi çok yakından izliyorlar ve hem İngilizlerin meclise yönelik herhangi bir saldırısının önünü almak için Atatürk aslında tırnak içinde daha yumuşak görünen mesajlar veriyor İngilizlerle alakalı. Yani bu bize şunu gösteriyor. Atatürk aslında zamana, mevcut koşullara, o dönemin şartlarına uygun olarak hareket edebilen, taktik yönü de güçlü bir liderdi bir yandan. İkili bir aslında dil kullanıyor. Yani bir yandan İngilizlerle ilgili açıktan sert mesajlar o kısa bir dönem içerisinde vermediği halde aynı zamanda da mütareke koşullarına ilişkin eleştirilerini de dile getiriyor. Yani şunu anlıyoruz biz o dönem. Atatürk o dönem siyasi bir konum elde etmeye çalışıyor, etkileyecek. Çünkü az önceki anekdottan da hatırladığımız gibi Atatürk aslında padişahla birlikte en başta meclisi Anadolu'ya taşıyıp oradan müzakere etmek istiyor. Dolayısıyla işgalci güçleri o politik gücü itibariyle çok da fazla ürkütmeden siyasi güç elde etmenin peşinde. Bu işe de yarıyor ayrıca. Mustafa Kemal'in kısa bir sürede olsa İngilizler tarafından o kadar da büyük bir tehdit olarak görülmemesine yol açıyor. Tabii bu durum hızla değişiyor. Daha sonra ortaya çıkan İngiliz istihbarat raporları var Mustafa Kemal'le ilgili. Kendileri açısından söylüyorlar tabii ne kadar tehlikeli biri olduğunu açıkça da istihbarat raporlarında belirtiyorlar. Ancak Mustafa Kemal'in bu en önemli girişimi sayılabilir bu hamlesi. Ne yazık ki başarılı olmuyor. Bu politik teşebbüsü de 19 Kasım 1918 tarihinde meclisteki oylamada suya düşüyor. Tevfik Paşa kabinesi çoğunluğun oyunu alarak güven oyu almayı başarıyor. Mustafa Kemal de zaten o oylamanın izleyicileri arasındaydı. Atatürk'ün bu noktadan sonra yaptıklarını birazdan konuşalım. Dilerseniz bir müzik arası daha verelim. Yine Müzeyyen Senar dinleyeceğiz. Fikrimin İnce Gülü diyoruz. Atatürk'ün sevdiği bir diğer şarkı. Kısa bir aranın ardından tekrar görüşmek üzere.
Kalbimin şenliği O gün ki gördüm seni, yaktın ah sevdim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah sevdim beni.
Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. 19 Mayıs'ı konuşuyoruz. Dahası 19 Mayıs'ın öncesinde 19 Mayıs'a giden süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki faaliyetlerini konuşuyoruz. Atatürk az önce bahsettiğimiz o politik faaliyeti suya düşse de yılmıyor. Bu sefer doğrudan Sultan Vahdettin'le görüşmeye çalışıyor. Bu görüşme bu arada şey görüşmesi değil, ünlü. Hep söylenir ya, klişelerdir tabii bunlar. Hani Vahdettin aslında Atatürk'e görev verdi Anadolu'ya gitmesi için, orada bir direniş oluşturması için vesaire. Bunların tabii herhangi bir gerçekliği yok. Bu başka bir görüşme bu arada. Aynı zamanda hocası, başyaveri yani Naci Bey var. Naci Bey vasıtasıyla Naci Eldeniz Vahdettin'den bir randevu alıyor. Ve görüşlerini, önerilerini paylaşmayı amaçlıyor. Tabii Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'ya görüşme sebebini bile söyleme fırsatı vermiyor. Şunları söylüyor Vahdettin ilk söz olarak. Bilirim ki ordunun zabitleri ve kumandanları sizi severler. Bana teminat verebilir misin ki onlardan bana bir fenalık gelmeyecektir diyor. Mustafa Kemal Paşa da şaşırıyor ve şu karşılığı veriyor. Ben İstanbul'a geleli birkaç gün oluyor. Buradaki vaziyeti tamamıyla bilmiyorum. Yalnız ordu kumanda ve zabitlerinde, subaylar arasında size karşı bir cereyan olması için sebep göremiyorum diyor. Vahdettin de yine cevaplıyor ve diyor ki sadece bugünden bahsetmiyorum, bugünden ve yarından diyor. Ve şu sözlerle son veriyor görüşmeye. Siz akıllı bir kumandansınız. Tecrübesiz arkadaşlarınızı aydınlatacağınıza eminim diyor. Burada aslında Vahdettin Atatürk üzerinden bu yurtsever subaylara bir şeyler karıştırdığınızı biliyorum, çok hareketlenmeyin demeye getiriyor. Endişe içinde de tabii bir yandan, çünkü kendi makamını koruma derdinde. Ve bir yandan da Vahdettin de tabii ki de Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiği günden itibaren çok yoğun politik faaliyetler içerisinde olduğunu biliyor. Yani şunu anlıyoruz, Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'nın bu siyasi çalışmalarını arkasında ordu olduğu halde yaptığını zannediyor olabilir. Yani böyle yorumluyorlar tarihçiler. Aslında arkasında ordu o dönem için yok. Ve öyle olsa bile Vahdettin bunu tam tersi bir şekilde algılayarak ordunun doğrudan kendisine karşı, kendisiyle çelişebilecek bazı şeyler yapmasının önünü almaya çalışıyor. Bu da aynı zamanda Vahdettin'in Mustafa Kemal üzerinden orduyu kontrol alma istediği sonucuna da varmamıza yol açıyor bizim. Ve Atatürk yine yılmıyor yaşadığı bu bütün problemlere rağmen. Yani Aralık 1918'e kadar iktidar olma ya da kabine içerisinde etkili bir pozisyona sahip olma ihtimali tamamen ortadan kalkmasına rağmen amacından vazgeçmiyor. Bir gün Fethi Bey, İsmail Can Bulat, Kara Kemal, Rauf Beyler bunun isimlerle görüşüyor ve bu isimlerle bir komite de kuruyorlar. İhtilal Komitesi. Yani yine bir örgüt kurmaya girişiyor aslında. Siyasi faaliyetleri karşılık vermeyince şöyle bir aslında bir plan yapıyorlar. Tabii bunlar aslında daha düşük düzey planlar. Hayata geçemiyor. Mesela Sadrazam Tevfik Paşa var. Bunun şoförünü örgütleyerek Paşa'yı İstanbul'dan uzaklaştıracaklar ve kabineyi düşürerek padişahı değiştirmek ve yeni hükümetle kurtuluşa ilişkin daha kararlı hareketler yapmak gibi planları var. Tabi bu esnada İsmail Can Bulat bu komitecilik diyoruz zaten bunu. Bunlara itiraz ediyor ve ayrılmak istediğini söylüyor. Mustafa Kemal de şunu söylüyor. Diyor ki beyefendinin katılmayacağı bir hareket olmaz diyor. Hiç olmaz. Onun için hemen dağıtalım diyorlar bu komiteyi. Ama bunu da bir taktik olarak uyguluyorlar ve Can Bulat izin alıp gittikten sonra kalanlar cemiyeti aynı şekilde tekrar kuruyorlar. Ancak bu ekip günler geçtikçe hem işgal edilmiş bir kentte hem düşmanın yani İngilizlerin etkisi altında ve tehdidi altında bulunan bir padişahı değiştirmek, hükümeti düşürmek ve bu yolla bir milli kurtuluş yoluna girmenin anlamsızlığını görmeye başlıyorlar ve zaten bu da komitede dağılıyor kendiliğinden. Bu dönem zaten aynı şekilde Atatürk'ün İstanbul'da siyasi iktidar düşüncesini artık tamamen terk ettiği bir dönem. Aslında Atatürk bu noktadan itibaren Anadolu'ya geçme fikrini yeniden en ön sıraya koyuyor ve milli mücadele fikrini öne çıkarmaya başlıyor. Atatürk de zaten Anadolu seçeneğini kendi ifadeleriyle de şöyle anlatıyor. Yani neden Anadolu'ya gidildi, nasıl ikna edildi bu süreç? Şunu söylüyor. Bundan başka bir şey yapma ihtimali kalmadığına inanmalıydılar diyor. İşte benim mütareke devrinin 5-6 ayını İstanbul'da geçirmemin sebebi budur. Bu geçirdiğim zamanın bir kısmını da hazırlıklara ayırdım. Fikir hazırlıkları seferberlikte davul zurna çalarak asker toplamak gibi olmaz. Alçak gönüllülükle çalışmak, kendini silmek, karşındakine samimi bir kanı vermek şarttır diyor. Burada da aslında Atatürk doğrudan bir örgütsel çalışmayı aslında bize tarif etmiş oluyor. Yani devrimci nitelikli bir örgütsel çalışmayı tarif etmiş oluyor. İstanbul'a geldiği günden itibaren çeşitli siyasi yollar arasa da bunu Anadolu'ya geçme, yeni bir milli mücadele odağı oluşturma fikrini ilmek ilmek işlediğini ve çevresindekileri de buna ikna ettiğini ve buna ikna etmenin en önemli yolunun da başka bir şansı kalmadığına ikna olmalarından geçtiğini söylüyor. Yani Mustafa Kemal mütareke döneminde İstanbul'da bütün siyasi yolları denedikten sonra Anadolu'ya geçmeye, milli mukavemette bulunmak gibi kesin bir kararı aslında bütün boyutlarıyla incelediğini söylüyor bize. Ve bundan başka bir ihtimal kalmadığını da çevresindekilere ikna ediyor. 6 ay kalıyor aslında Atatürk İstanbul'da. Aslında çok uzun bir sürede değil. 13 Kasım 1918, 16 Mayıs 1919 arasında İstanbul'da bu çalışmaları yapıyor. Yani en genel başlıkla bakacak olursak Adana'da ordular grubu başındaki Atatürk'le İstanbul'da işgal altındaki bir kentteki Atatürk aslında fikri olarak birbirinden farklı değil. Bir politik ajandası var Atatürk ve her dönemeçte çeşitli farklı araçlarla bu ajandayı uygulamaya çalışmış. Bu ajanda neydi? Milli mücadeleydi ve Anadolu'ya geçişti. Ve tabii ki de 30 Ocak 1919 tarihinde içinde İstanbul'da, içinde arkadaşlarının da bulunduğu 35 aydın tutuklanıyor. Bu zaten Mustafa Kemal'in artık siyasi faaliyetlerinin, İstanbul'daki siyasi faaliyetlerinin sonu anlamına geliyor. Fethi Okyar, İsmail Can Bulat ve diğer Atatürk'ün en yakın politik arkadaşları Bekir Ağabeylü'ne hapsediliyor. Tabii o dönem Mustafa Kemal ve Rauf Orbay bu soruşturmalardan sıyrılabiliyorlar. Rauf Bey de nasıl Anadolu'ya geçiş fikrini kazandıklarını şöyle açıklıyor. Diyor ki kurtuluş için İstanbul'da bir şeyler yapılıp yapılmayacağı düşüncesiyle çeşitli teşebbüslerde bulunarak bir temelin atılmasını araştırıldığı günlerde biz nihayet Mustafa Kemal Paşa ile hemen hemen yapayalnız kalmıştık. Ve bu yapayalnız gece gündüz baş başa vererek bir neticeye varmak için adeta kıvrana kıvrana yaşadığımız en buhranlı ve nazik zaman içindedir ki nihayet Anadolu'ya geçerek orada mücadeleye atılmaktan başka çare kalmadığı ortaya çıktı diyor. Yani Atatürk'ün de ifadeleriyle Rauf Bey de aynı şekilde başka hiçbir ihtimalin kalmadığına ikna oluyor. Tabii Atatürk Anadolu'ya geçmeye karar veriyor, karar vermesine de. Yine bunun bazı bir kendisini orada güçlü konumda tutacak, güçlü konumda gösterecek bazı resmi görevlere ihtiyacı vardı. Bunun için çalışmalara başlıyor. Yani mümkünse resmi bir görevle. Bu da mümkün olmazsa zaten aslında direkt geçmeyi planlıyor. Bunun çarelerini arıyor. Bu konuyla ilgili olarak da başta Ali Fuat Cebesoy olmak üzere o dönem arkadaşlarının çok büyük yardımı oluyor. Önce Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'da bir görev verilmesi için hükümette etkili bir kişiye tavsiyelerde bulunulması gerekiyor. Yani hükümetten birini ikna edecekler. Bu kişi de Mustafa Kemal'e Anadolu'da resmi bir görev vermenin yolunu bulacak. Ali Fuat Cebesoy Paşa, Dahiliye Nazırı o dönemin Mehmet Ali Bey'e Mustafa Kemal Paşa'yı tavsiye ediyor ve onu bu konuda ikna ediyor. Yani az önce bahsetmiştik bundan. İşte padişah gizli görev vermiş de Anadolu'yu sen kurtaracaksın falan. Aslında böyle değil. Bu da aslında örgüsel bir çalışmanın sonucu. Ve tam da o dönem Mehmet Ali Bey Samsun ve çevresinde bir asayişsizlik durumu ortaya çıkıyor. Bundan haberdar oluyor. Ve İngiliz İşgal Komutanlığı da Osmanlı hükümetine protestolu bir rapor veriyor. Tam bu esnada Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ve damat Ferit Paşa da Mehmet Ali Bey'e Dahiliye Nazırı olarak meselenin halledilmesi talimatını veriyor. Bu işi çöz diyor. O da kendisine böyle bir teklif gelince hem de Mustafa Kemal gibi tanınan, etkisi büyük hem siyasi alanda hem de askeri alanda bir komutanın ismi önerilince bunu kabul ediyor. Bu şekilde fikir beyan ediyor. Ayrıca zaten Mehmet Ali Bey sadece meselenin hallolması için tavsiye etmiyor Atatürk'ü. Aynı zamanda sadrazamı da bu hususta ikna etmeyi de başarıyor. Bu görüşmeden sonra Cevat Çobanlı ve Mustafa Kemal Paşalarla bir yemek organize ediliyor. Yemek yiyorlar damat Ferit Paşa ile birlikte. Bu olaydan bir gün sonra da Harbiye Nazırı Şakir Paşa'ya Samsun ve çevresindeki olayların araştırılması konusunda Mustafa Kemal Paşa'nın görevlendirilmesi emri veriliyor. Ve bu da bizim yine tarih kitaplarından 9. Ordu Müfettişliği olarak bildiğimiz tarihi tayinin işlemleri gerçekleştiriliyor. Ve daha sonra da zaten Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde en başta söylediğimiz gibi Samsun'a çıkarak Anadolu'daki milli mücadeleyi başlatıyor. Burada yayının başında şundan söz etmiştik. Yani 12 Eylül Atatürkçülüğü bize bambaşka bir şey tarif ediyor. Sanki sadece göklerden gelen bir şeyle. Ama Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında zaten Anadolu'da çeşitli, kimi birbirinden bağımsız, kimi küçük çaplarda örgütlü çeşitli direniş grupları vardı. Bu yine yayın ortalarında söylediğimiz aslında İttihat Terakki'nin, kiminin İttihat Terakki tarafından gönderildiği, kiminin de Anadolu'da görev yapıp kendi inisiyatifleriyle çalışmaya başladığı gruplardı. Atatürk ilk iş olarak bu grupları birleştiriyor. Kongreler zaten bir anlamda bunlardır. Ve bir direniş örgütlüyor ve o direnişin aslında örgütsel yapısını da inşa ediyor. Bunun için İttihat ve Terakki'ye yaslanmıyor çünkü başarısız bir örnek onlar Osmanlı tarihi açısından da günün sonunda. Ve aynı zamanda en önemlisi Atatürk'ü diğer dönemin ilerici, devrimci, ihtilalci subaylarından ayıran mesele de Atatürk'ün attığı her adımı bir siyasi meşruiyet zeminine dayandırma çabası oluyor. Aslında 19 Mayıs'ın, Kemalist devrimin sürekli kurumlarla, kurullarla hareket etmesi. Çünkü aslında o dönem baktığımızda Atatürk sevilen, sayılan, sözü dinlenen bir lider. Yani hiç bunlara gerek duymadan da bunu örgütlemeye çalışabilirdi. Ama bu uzun vadede başarısızlığı getirirdi. Atatürk de bunun çok net bir şekilde farkındaydı ve bu yüzden kurullarla ve kurallarla hareket etti diye düşünüyorum. Bundan sonrasını zaten aslında biliyoruz. Bizim bugünkü konumuzda Atatürk'ün 19 Mayıs öncesinde yaptıklarıydı. 19 Mayıs'ın bizim için, tarihimiz için, hem yakın tarihimiz hem de devrim tarihimiz için ne kadar önemli olduğu aslında söylemekle bitmez. Atatürk'le ilgili de zaten Türkiye'de çok fazla tartışma yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Ancak bana kalırsa bizim yapmamız gereken şey Atatürk'ü Atatürk yapan şeyi, yani onun devrimciliğini, onun yenilikçiliğini, aydınlanmacılığını her zaman örnek almak olacaktır. 12 Eylül rejiminin getirdiği donuk büstlere hapsedilmiş Atatürk anlayışından kurtulmak gerekiyor ki Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük siyasi miras da buydu. Neydi o miras? Sürekli aşılması, kendisinin dahi aşılması ve toplumun, Türkiye'nin daha ileri seviyelere götürülmesiydi. Yani programı da nice 19 Mayıs'lara diyerek kapatalım. Umarım biz halk olarak daha iyisini, yenisini gerçekleştirebilecek güce sahip olacağız. Bu konuda umutlarımızı hiçbir zaman yitirmemek gerekiyor. Programımız burada sona eriyor. Programı boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinledik. Son olarak da yine Müzeyyen Senar dinleyeceğiz. Müzeyyen Senar'dan Kimseye Etmem Şikayet bizlerle olacak. Haftaya yine bugün yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gerçeğin yörüngesinde kalın.
şikayet. Ağlarım ben halime, kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Perdeyi buz at çekilmiş, korkarım ikbalime. Perdeyi buz at çekilmiş, korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.